Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1-5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beyti'ne salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 13 Behmen 1399, Hicri Gamer 18 Cemadüsani 1442 ve Miladi Takvimle 1 Şubat 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Şafak'ta 10 gün ve Batı Asya gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamne'yi imamın mezarını ziyaret etti. İran, Biden'ın Trump gibi imtiyaz koparma peşinde olduğunu bildirdi. Erdoğan, Almanya ile ilişkilerin gelişeceği ümidini dile getirdi. Türkiye, Libya'da yeni geçiş hükümetinden umutlu. Amerika'da koronadan ölenlerin sayısı 450 bini aştı. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Merkezi, Gazze'de yaşam neredeyse imkansız dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, İnkılabın 42. Zafer Yıldönümü etkinliklerinin düzenlendiği Şafak'ta 10 gün adlı ilahi günlerin ilk gününde sabahın erken saatlerinde İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni'nin mezarına giderek kıldığı namaz ve tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim ayetleriyle imamı saygıyla aldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, ayrıca Hicri Şems'e 7 Tirbil 360 terör saldırısında şehit düşen Ayetullah Beheşti, Recai ve Bahuner'in mezarlarını da ziyaret ederek bu büyük şehitlere Allah'tan yüksek dereceler niyaz etti. Ayetullah Hamene'yi daha sonra şehitlerin mezarını ziyaret etti ve İslam dini ve İran'a savunan bu büyük insanlara selam ve selavat gönderdi. Bugün 31 Ocak 2021'e denk gelen Hicri Şems'i 13 Behmen 1399 İslami İran'da Şafak'ta 10 gün adlı 10 günlük etkinliğinin ikinci günü. Bundan 42 yıl önce böyle bir günde 1 Şubat 1979'a denk gelen Hicri Şems 12 Behmen 1357'de İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni 15 yıl süren sürgünün ardından İslam İran topraklarına geri döndü ve İran milleti tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.
Tahran Eyaleti İslam Tebligat Koordinasyon Şurası Başkanı Hüccetül İslam Seyyid Muhsin Mahmudi, 13 Şubat'ta başkentte ve ülke genelinde görkemli bir şekilde motosiklet ve arabalı geçit töreninin düzenleneceğini bildirdi. Hüccetül İslam Seyyid Muhsin Mahmudi dün yaptığı açıklamada, İslam İnkılabı'nın zaferinin 42. yıl dönümünün koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle kutlanmasına yönelik planlarını açıklayarak, bu yıl bu kutlamaların sağlık protokolleri kapsamında kısıtlı yapılacağını söyledi. Koronavirüs sebebiyle bu yıl İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü kutlamaların biçimi ve yönteminin önceki yıllardan farklı olacağını belirten Mahmudi, sosyal medya ve diğer medya faaliyetleri bu yıl geçen yıllardan daha iyi kendini gösterecek ve Zafer Yıldönümü kutlamalarının yalnızca motosiklet ve araçla yapılacak geçit merasimi için gerekli hazırlıkların ve programların da yapıldığını söyledi.
İran İslam İnkılabı rehberinin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak İşleri Özel Temsilcisi ile görüştü. Velayeti dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jim Haines Plaschat, yabancıların ve dış devletlerin Irak'ın iç işlerine müdahale etmemeleri gerektiğini vurgulayarak, Irak halkı ve büyük devleti kendi kaderini belirlemede doğrudan bir role sahiptir. Çünkü bu ülkenin insanlarının derin bir kültürü ve kökleri vardır. Irak'la ilişkilerimiz çok geniş, derin ve kardeşçe dedi. Irak'taki dini otoritenin önemli rolüne ve konumuna işaret eden velayeti, Irak'taki seçimler Irak için çok önemli olacak ve inşallah Irak halkı, Irak devleti ve halkının çok parlak bir geleceği olacak dedi. Velayeti İran İslam Cumhuriyeti dost ve kardeş ülke, Irak'a yardım etmeye ve işbirliği yapmaya hazır ve geçmişte olduğu gibi Irak hükümetinin ve halkının her zaman yanında olduk ve İran IŞİD'le mücadelede Irak'ta çok önemli bir rol oynadı. Şehit Ebu Mehdi el Mühendis ve Şehit Kasım Süleymani IŞİD ile mücadelede direnişin şehitleri olarak hayatlarını verdiler ve bu iki büyük şahsiyetin şehadeti Amerika'nın bir hata ve terör eylemiydi dedi. Bu görüşmede Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi de Irak'ın birlik ve bütünlüğünün korunmasına ve ülkede özgür seçimlerin yapılmasına vurgu yaparak Irak'taki durumun geçmişe göre daha iyi olduğunu ve bu ülkenin ekonomik, kültür ve tarih açısından iyi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.
İran İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Biden hükümetinin nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşmasının İran'dan yeni bir imtiyaz koparmak istediğini gösterdiğini söyledi. İran Peresi'yle özel röportajı Abbas Gulru, Biden yönetimi ve Amerikan dış politika ekibi hakkındaki değerlendirmesinde daha önce nükleer müzakerelere dahil olmuş kişilerin Amerikan dış politikası ekibine atanmasının olumlu olduğunu söyleyerek, Biden yönetiminin Dışişleri Bakanlığı yaklaşımı Amerikalıların atmosferi normalleştirmeye çalışmadığını gösterdiğini söyledi. İran İslam Şura Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı o dönemde perde arkasında eski müzakereciler olan Obama ve John Kerry'nin dünyanın dört bir yanındaki şirketleri ve bankaları İran ile işbirliği yapmamaya teşvik ettiğini hatırlattı. Abbas Gulru, Biden hükümetinin İran'a yaklaşımı konusunda iyimser olmadığını belirterek, eğer Biden İran'la iyi ilişkiler peşinde olsaydı ilk günde nükleer anlaşmaya döneceğini ilan ederdi dedi.
İslam-İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asker Munisan, Afganistan'daki Ebu Reyhan el-Biruni'nin mezarını temelden yeniden inşa etmeye bakanlık olarak hazır olduklarını söyledi. Ebu Reyhan Biruni'nin mezarının yıkıldığı ve kötü durumda olduğunu göz önünde bulundurarak Bakanlık Kültür Varlıkları Bakan Yardımcısı Muhammed Hasan Talebiyan'dan Afganistan'da İranlı bilim adamı ve matematikçi Ebu Reyhan Biruni'nin Gazze'deki mezarının yeniden inşası için bir an önce harekete geçmesi için talimat verdiğini söyledi. Munisan, İran tarihi binaların ve yerlerin onarımı ve yeniden inşası alanında iyi bilgiye sahip ve önde gelen uzmanlara sahip olduğunu belirterek bu amaçla Afganistan'ın Ebu Reyhan Biruni'nin mezarını yeniden inşa etmesine yardımcı oluyoruz. Böylece bu önde gelen İranlı bilim adamıyla layık bir mezarı görebileceğiz dedi. Ebu Reyhan el-Biruni Hicri Kameri takvime göre 3 Zilhicce 362'de şimdi Özbekistan'a bağlı olan Harezm etrafında bulunan Kat adlı bir köyde doğmuş ve 440 yılında da bugün Afganistan topraklarında bulunan Gazni'de vefat etmiştir. Harezmi Farsçanın yanı sıra Arapça, İbranice, Süryanice, Sanskritçe ve muhtemelen Yunanca da biliyordu ve araştırma çalışmalarının ilk kategorisinin birçok kaynağını söz konusu dillerin orijinal eserlerinden bulmuştu.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Türk pilotun davranışı mantıksızdı ve o İsfahan Havalimanı'na gidebilirdi dedi. İslami, Mihrabat Uluslararası Havalimanı'nın bir bölümünün hizmete açılmasıyla ilgili düzenlenen törende yaptığı konuşmada Türk Hava Yolları pilotunun gözetleme kulesiyle görüşmeleri mevcut ve bu görüşmede hava tehdidi hakkında hiçbir şey söylenmedi dedi. Bu arada İran Sivil Havacılık Dairesi Başkanı Tureş Dehkani Zengin dedi. Havalimanı semasında tehlikeli bulutlar vardı ancak rotanın Bakü'ye değiştirmesinin nedeni doğru değildi dedi. Dehkani Zengin'e benzer durumlarda pilot daha fazla güvenlik için uçağın iniş yerini değiştirebilir dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirmesine ve Türk toplumuna yönelik müsbet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Kuzey Rhein-Westfalia Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile telefonda görüşerek Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanlığı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Armin Laschet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakan Angela Merkel ile tesis ettikleri yakın ve samimi işbirliğini Armin Laschet ile de sürdüreceklerini belirten Erdoğan, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmesine ve Türk toplumuna yönelik müsbet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi. Türkiye ve Almanya'nın her alanda emsalsiz ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Almanya ile güçlü ekonomik bağları bulunduğunu, bu çok yönlü ve köklü ilişkilerin geliştirilmesine özel önem atfettiklerini dile getirdi. Türk toplumunun Almanya'nın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatına katkılarına işaret eden Erdoğan, Almanya'daki Türk varlığına ve camilerine yönelik artan saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınması, olayların titizlikle soruşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması noktasında Alman yetkililere güvendiklerini aktardı.
Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani dün öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Afganistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Cenevre Konferansı'nda Afganistan'a verdiği destekten dolayı teşekkür ederek Afganistan ve Türkiye'nin dostluk ve tarihi ilişkileri olduğunu, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünün bu yıl kutlanacağını söyledi. Eşref Gani, Afganistan ile Türkiye arasında iki ülke arasındaki ticareti yıllık 500 milyon dolara çıkaracak ikili anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Eşref Gani, barış sürecindeki yeni gelişmelerden söz ederek Türkiye'nin bölgede güçlü bir devlet olarak barış sürecinde oynadığı rolü, özellikle bölgesel bir uzlaşı inşa etmede önemli olarak nitelendirdi. Telefon görüşmesinde Erdoğan da Taliban'ın hedef aldığı şiddet ve suikastlarla ilgili derin endişelerini dile getirdi ve Taliban'ın şiddeti bırakıp siyasi bir çözüm bulması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Afganistan ile özellikle güvenlik ve savunma güçlerini, eğitim ve altyapı projelerini desteklemede daha fazla işbirliği yapacağına dair güvence verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Libya'daki çatışma döneminin yakında sona ermesini ve bir an önce yeni bir yönetim ve geçiş hükümeti kurulmasını umduğunu ifade etti. Libya'daki siyasi müzakere sürecini desteklemeye devam edeceklerini belirten Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, umuyoruz ki en kısa sürede Libya'da yeni yönetim modeli ve geçiş hükümeti kurulacak. Libya çok büyük imkanları, kabiliyetleri olan, yetişmiş insan gücü olan bir ülkedir. Doğru kullanıldığı zaman hem Libya'nın ekonomik olarak kalkınması, hem güvenliğinin sağlanması, hem de Kuzey Afrika'da etkili güçlü ülke haline gelmesi içten bile olmayacaktır dedi. Kalın, Türkiye'nin gerek Avrupa Birliği ile gerek Doğu Akdeniz'de gerek Orta Doğu'da, Fars Körfezi bölgesinde gerek Afrika'da barış ve istikrarın hakim olduğu düzeni inşa etmek için bütün komşularıyla, stratejik ortaklarıyla, müttefikleriyle yoğun çaba içinde olduğunu, bu çabasını bundan sonra da yoğunlaştırarak devam ettireceğini belirtti. Libya'daki siyasi müzakere sürecini desteklemeye devam ediyoruz diyen Kalın sözlerini şöyle sürdürdü. Libyalıların öncülüğünde buradaki siyasi sürecin ilerletilmesi için her türlü katkıyı vermeye devam ediyoruz ve umuyoruz ki en kısa sürede Libya'da yeni yönetim modeli ve geçiş hükümeti kurulacak ve çatışmalar dönemi artık tamamen geride kalacaktır. Libya çok büyük imkanları, kabiliyetleri olan, yetişmiş insan gücü olan bir ülkedir. Doğru kullanıldığı zaman hem Libya'nın ekonomik olarak kalkınması, hem güvenliğinin sağlanması, hem de Kuzey Afrika'da etkili ülke haline gelmesi İşten bile olmayacaktır. Daha önce Birleşmiş Milletler'in Libya heyeti Libya Cumhurbaşkanlığı adayları ve başbakanın isimlerini açıklamıştı.
Dağlık Karabağ ile ilgili Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında oluşturulan üçlü çalışma grubu ilk toplantısı Moskova'da düzenlendi. Rus hükümetine yapılan yazılı açıklamada toplantıda Dağlık Karabağ'daki ulaşım ağlarının açılmasına yönelik konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada taraflar bölgedeki ulaşım ağları konusunda uzman alt gruplar oluşturmaya karar verdi. Taraflar uzman alt grupların oluşumunu 2 Şubat'a kadar tamamlamayı ve ilk toplantılarını 5 Şubat'a kadar yapmayı kabul etti ifadesi kullanıldı.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 128 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 6562 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 128 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 25.993'e yükseldi.
Öte yandan Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler sayısı son 24 saatte 2.900 artarak 450.390'a yükseldi. Salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı giderek ürkütüyor. Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı ise 16.329.000 ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 310.563.000'i geçti. Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan Amerika'yı 10.750.000'den fazla vakayla Hindistan takip ediyor. Sağlık uzmanları Amerika'da önceki Trump yönetimindeki zayıf performansı ülkedeki korona krizinin kötüleşmesinden sorumlu tutuyor.
Türkiye ordusu bu sabah Suriye'nin kuzeyindeki Rakka vilayetini bir kez daha bombaladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye ordusu ve işbirlikçisi terörist grupları M4 Uluslararası Karayolu ve Rakka elinin kuzey banliyölerindeki Ayn İsa kasabası çevresindeki alana çok sayıda havan mermisi ve top mermisi attı. Yaralanma veya ciddi hasarla ilgili acil bildirim alınmadı.
Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Merkezi yayınladı raporda Gazze şeridinde yaşamın Siyonist rejimin 15 yıldır bölgeyi kuşatması sebebiyle neredeyse imkansız olduğunu bildirdi. Dün Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Merkezi 15 yıllık kuşatmadan sonra Gazze'de yaşam neredeyse imkansız başlıklı raporda Gazze şeridi halkının yaşadığı trajedi ve acılara son vermesi çağrısında bulundu. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Merkezi'ne göre Gazze şeridinin Siyonist rejimi tarafından kuşatılması bölgedeki insani, ekonomik ve sağlık durumu üzerinde yıkıcı etkilere sebep oldu.
Filistin direniş gruplarının Gazze'nin kuzeyinde Irkçı rejim İsrail'e ait bir insansız hava aracını ele geçirdiği belirtildi. İHA'nın havadan fotoğraf çekmek için kullanıldığını belirten kaynak söz konusu hava aracı teknik bir arıza sonucu mu düştü yoksa düşürüldü mü sorusuna cevap vermedi. İHA'yı ele geçiren direniş gruplarının ismine ilişkin bilgi de verilmedi.
Ve son haberimiz Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ve Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği'nin Rusya'da muhalif Alexander Navalny'yi destek için düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde Amerika'nın yaptığının çifte standart olduğunu bildirdi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Moskova Büyükelçiliği'nin Navalny'nin destekçilerinin düzenlediği izinsiz gösterilere ilişkin açıklamalarını Facebook'taki sayfasından değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın iç meselelerine müdahale eden Amerika'nın yaptıklarının çifte standart ve ikiyüzlük olduğunu ifade etti. Bakanlık diplomatik mesleğin temsilcilerine yakışmayacak bir şekilde özen gösterdiğiniz mitingler önceden planlanmış değil, yasa dışıdır. Amerika'da bu tür durumlarda ne yapıldığını herkes iyi biliyor. Öldürmek üzere ateş açılıyor. Çifte standartlar ve ikiyüzlük bir yaşam inancı mı ifadelerini kullandı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi, değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımızda yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı'nın 42 yıllık baskılara karşı direnmesi ve zor günleri geride bırakması etrafında. Büyük İran milleti 42 yıl önce aydın bir gelecek umudu ve sağlam bir azim ve iradeyle hiçbir güce ve süper güce sırtını yaslamadan kader belirleyici günleri geride bırakıp görkemli İslam İnkılabı'nı zafere kavuşturdu. Hicri Şemsi takvime göre 12 Behmen'den İslam İnkılabı zaferinin günü olan 22 Behmen 1357 denk olan 10 günlük süre içerisinde yaşanan gelişmeler fesat dolu Pehlevi rejiminin köklerinin kazılmasına yol açtı. Bu kader belirleyici 10 günlük süre bu rejim ve destekçilerinin tüm hesaplarını bozdu. İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesini engelleme çabaları ve komploların 12 Behmen'de İmam Hümeyni'nin Tahran'a girişiyle suya düşmesi, monarşi konseyinin feshedilmesi, İmam Hümeyni tarafından geçici hükümetin kurulması, petrol sanayisi gibi kritik sektörlerin çalışanlarının halkın devrimine katılması, İmam Hümeyni'nin talimatı ile sıkı yönetim kurallarının kaldırılması ve insanların sokaklara akın edip ardından 19 Behmen günü İran Ordusu Hava Kuvvetleri personelinin tarihi beyatı İslam İnkılabı zaferine yol açan sürecin mihenk taşlarıdır. İslam İnkılabı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin 12 Behmen günü Tahran'ın Behiş-i Zehra mezarlığındaki konuşması aslında devrimin mesajını içermektedir. İmam Hümeyni'nin bu tarihi konuşmasında halkın ve insanların kendi kaderlerini belirleme, seçimler ilkesi ve ülkenin tüm alanlarda bağımsızlığı gibi ilkelere vurgu yapılması İslam İnkılabı'nı sağlamlaştıran unsurlardan sayılır da. İslam İnkılabı zaferi gerçekte büyük bir milletin emperyalist ve tahakküm sistemine dayalı olarak zorbalık yapmak isteyen devletlere ve ülkelere karşı bağımsızlığını ve izzetini korumak isteyen bu güçlerin elinin altından kurtulmak isteyen iradesi ve azminin gerçekleştirilmesidir. Amerika'nın emperyalizm sisteminin başı olarak bu süreçten ve İslam İnkılabı'na kaygı duyması ve bu inkılaba öfke duymasının sebebi İran İslam İnkılabı'nın kalıcılığının ilkesidir. Bu ilkeler aslında Amerika'nın tahakkümünü ve sultasını sorguladı ve diğer zulüm altında kalan mağdur milletlerin de uyanışının kaynağı oldu ve bu yoldaki gelişmelere kaynaklık etti. Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk günlerine itibaren Washington İslami düzeni ve cumhuriyeti devirmeyi ve devre dışı bırakmayı stratejik bir hedef olarak gündeme almış, bu yönde çok sıkı çalışmalar yürütmüştür. Emperyalist güçler, her alanda varlık gösteren İran milletini diz çöktürmenin nasıl büyük bir sıkıntı ve sorun olduğunu biliyorlar. Amerika bu çerçevede tüm bu yıllarda geniş çaplı yaptırımlar hayata geçirerek İran milletini maksimum baskı altında bırakmıştır. Amerika son 42 yıl içerisinde hiçbir zaman ekonomik baskı siyasetinden ve seçeneğinden vazgeçmedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer faaliyetlerini sorgulanması, İran'ın bölgesel rolü hakkında evhamlı iddialar ortaya atması, İran'ın füze gücünün tehdit olarak gösterilmesi, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kor General Kasım Süleymani gibi direniş eksenini kahramanlarına yönelik suikast düzenlemesi, bu büyük isimleri şehit düşürmesi, Şehit Fahrizade gibi İran'ın bilimsel dahileri ve nükleer bilim adamlarının fiziki olarak silinmesi, Amerika'nın İran İslam İnkılabı'na karşı düşmanca girişimlerinden sadece bir kısmını oluşturuyor. Tüm bu sinsi ve düşmanca tavırlara rağmen İran milleti ulusal birlik, kenetlenme, güçlü duruş sayesinde hiçbir gücün İran İslam Cumhuriyeti düzeni ve İran milletine zarar veremeyeceğini gözler önüne serdi.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise İmran Han'ın Afganistan Savaşı hususundaki itirafı etrafında. Pakistan Başbakanı eski Pakistan makamlarını Afganistan Savaşı'na müdahale etmelerinden dolayı eleştirip bu yönde yapılanları büyük bir yanlış olarak değerlendirdi. Pakistan Başbakanı İmran Han daha önce Pakistan makamları ve hükümetlerinin Amerika'nın baskıları yüzünden bu savaşa müdahil olduğunu, bunun da İslamabad'a büyük zararlar verdiğini söyledi. İmran Han, Pakistan'ın para karşılığı ülke dışında devam eden savaşların bir parçası haline geldiğini, bu yanlış yaklaşımdan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini, bu yanlışlardan ders alınmasını belirtti. Pakistan Başbakanı'nın bu açıklamaları Afganistan hükümetinin defalarca Pakistan'ı Taliban üyelerini sığındırmak, eğitmek, ardından bu ülkeye savaşmak için göndermekle itham ettiği bir ortamda geldi. Aslında Pakistan bu tür iddiaları daha önce hep reddetmişti. İmran Han'ın eski Pakistan yetkilileri ve makamlarını Amerika ile 2001 yılından itibaren başlayan işbirliğiyle Afganistan Savaşı'na müdahil olmasını eleştirmesi, geçici Pakistan hükümetinin yanlış hesapları adil bir eleştirisi sayılır. İmran Han açısından Pakistan'ın mevcut sorunlarının temel nedeni bu ülkenin para karşılığında Afganistan Savaşı'na müdahil olmasından kaynaklanmıştır. Amerika'nın Afganistan'a savaşı başlattığı dönemde Pakistan dönem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan General Pervez Musharraf, Pakistan'ın en üst makamı olarak Ateş Hattı isimli kitabında ülkesinin Beyaz Sarayı ile Afganistan Savaşı'ndaki işbirliği ve terör örgütleri üyelerini Amerika ordusuna devretmesi ve teslim etmesi karşılığında büyük paralar aldığını itiraf etmiştir. Ateş Hattı isimli kitapta yer alan satırlara ve ifadelere göre General Pervez Musharraf, Beyaz Saray ile Afganistan Savaşı'nda işbirliği yaparak büyük ve yüklü miktarda mali destekler almasının yanı sıra bu savaşa katılma karşılığında Amerika'nın gazabına uğramamak için ülkesini bu sürece dahil etmiştir. General Pervez Musharraf, Ateş Hattı kitabının bir bölümünde Amerika'nın Afganistan'a gerçekleştireceği saldırıdan birkaç saat önce arandığını ve ona iki seçim sunulduğunu yazmıştır. Buna göre ya Pakistan'ın Amerika yanında yer alması ya da bu ülkenin karşısına geçeceği seçeneklerinden birini seçmek zorunda bırakıldığı yazılmıştır. Tabii Pervez Musharraf'ın kalemiyle yazılan bu kitabın yayınlanmasının ardından Pakistan'daki kimi siyasi ve medyatik çevreler Ateş Hattı kitabında Amerika'nın Pakistan'a Afganistan Savaşı'na katılması için baskı yapması ile ilgili ifadelerin kamuoyunu ikna etme yönünde ifadeler olduğunu düşündüklerini belirttiler. Amerika'nın Afganistan'a yönelik çıkarmasının başlangıcından 20 yıl geçmesine rağmen Pakistan geçici hükümetinin de bu savaşta Washington'a verdiği desteklere karşın artık Pakistan'daki tüm insanlar, tüm gruplar ve tanınmış şahsiyetler bile İslamabad'ın bu savaşa katılmasının Pakistan'ın çıkarlarını karşılayamadığı gibi bu ülkeye ağır masrafları da dayattığı kanaatine varmışlardır. Pakistan'ın Afganistan Savaşı boyunca 100 milyar dolar kadar zarar gördüğü yönündeki açıklamalar ve tahminlere rağmen güvensizlik alevlerinin Afganistan'dan Pakistan'a sıçraması son 20 yılda Pakistan için en büyük savaş etkisi ve zararı olmuştur. Tabii ki Pakistan'ın Afganistan'a yönelik çifte standartlı siyasetlerinin farklı dönemlerde, özellikle de Taliban yönetimi döneminde bu grubu resmi olarak tanıması, Hatta Perviz Müşerref'in de kitabında değindiği gibi radikal gruplar ile ilişkileri, İslamabad'ı bölgesel siyasetlere uygulamak ve bölge dışı aktörleri bu oyunlara müdahil etmekte şeffaflıktan uzak kalmasına, böylece ağır masraflara katlanmasına yol açmıştır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Behman 1399, Hicri Kameri 18 Cemadüssani 1442 ve Miladi 1 Şubat 2021 Pazartesi. Müzik. 101 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behman 1298'de Ayetullah Mutahari dünyaya geldi. İran'da İslami hareketin Hicri Şemsi 1341 ve 1342 yıllarında başlamasıyla Şehit Mutahari bu harekete katıldı ve faaliyetlerinin duruk noktası Hicri Şemsi 1342'deydi ki bu dönemde Sabak tarafından tutuklandı ve hapse girdi ve serbest bırakıldıktan sonra Müslüman ve mücadeleci teşekküllerin oluşmasına ve İslami hareketinde her türlü zararlardan ve sapkınlıklarından korunmasına çalıştı. O yıllarda Üstad Mütahari İslami kültürün toplumda yayılması hedefiyle yoğun çalışmalarda bulundu ve İrşad Hüseyiniyesi ve Cavid Camisi ve Mescid-ül Cevat gibi dini mekanlarda genç nesiller başı olmak üzere toplumdaki diğer kesimlerin uyanmaları için büyük çalışmalarda bulundu. Ta ki 1351'de Sabak tarafından tutuklandı ve minbere çıkma yasağı ile karşılaştı. Üstad Mütahari faaliyetlerini sürdürüp ülkede imam ile halk ve çeşitli gruplar arasındaki asıl bağlantıların kurulmasında temel rol oynadı ve hareket düşüncesi çizgisinin yönlendiricisi olduğu bir dönemde İslam İnkılabı eşiğinde İnkılap Konseyi ve diğer kurumlarda İslam İnkılabı'nın zaferi önünde önemli rol oynadı. Nihayet bu yılmaz mücadeleci filozof, cinayetkar Furkan terör çetesince Hicri Şemsi 1358 yılının 12 Ordubehş gecesinde şehit düştü. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13 Behman 1357'de Şah rejiminin asıl hamisi olan Amerikan Dışişleri Bakanlığı İran İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin Hicri Şemsi 12 Behman'de Beheşte Zehra'da Amerika'nın İran'a karşı müdahaleci siyasetlerine yönelik açıkça bakış açılarına dair görkemli konuşmasından sonra bu konuşmanın Amerika'ya karşı olduğu imasında bulundu. Soykırımcı rejim İsrail İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönmesinden endişe duyduğunu bildirdi. Zira İmam ve İran halkının gaspçı, işgalci ve ırkçı İsrail rejimi muhalifi olduğunu biliyordu. Bugün halktan kalabalık bir grup İmam Hümeyni'yi görmek için imamın kaldığı Tahran'daki Alevi medresesine akın ettiler. İmam Hümeyni burada yaptığı önemli konuşmasında şunları belirtti. Saltanat rejimi insanlık hukuku ve aklına karşıdır ve her millet kendi geleceğini belirleme hakkına sahiptir. 125 yıl önce bugün Hicri Şems'i 13 Behman 1274'te İran'ın önde gelen alim ve mücadeleci Ayetullah Mirza Cevad Müştehi Tebrizi vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de fazil bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Mirza Cevad Müştehi Tebrizi din derslerini babasından öğrendi ve ardından da Kutsal Necef'e işrefe gitti ve orada önde gelen alimler olan Şeyh Murtaza Ensari ve Seyyid Hüseyin Kukemere'den feyizler almasından sonra iştihat makamına ulaştı. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'i 13 Behman 1391'de İran'ın veteriner biliminin babası lakabını alan Doktor Muhammed Baba Muhayyer vefat etti. İran'ın kuzeybatısındaki Erdebil'de dünyaya gelen Doktor Muhammed Baba Muhayyer veteriner doktorasını Tahran Üniversitesi'ne aldı. Ardından da çevre bilimi post doktorasını da Fransa'nın Paris Üniversitesi'nden aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Boğaziçi Üniversitesi'nin direniş tarihi.
Yeni Asya.
Basının %90'ı iktidar kontrolünde.
Karar.
Avrupa Birliği, İngiltere aşı tartışmasına kilisede katıldı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Ali Bayramoğlu 30 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde muhalefet ve oyunu bozmak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ülke seçimlere doğru yol aldıkça bu yolda siyasi kutuplaşma, tahkim oldukça siyaset bunları dikkate alan istikamette hareketleniyor. İktidar cephesinin son dönem çıkışları görünür ki iki unsur üzerine oturuyor. İlki sınır ötesi dengeleri, jeopolitik durum ve gelişmeleri iç siyasete taşıyarak milliyetçiliği kabartmak üzerinden kendi cephesine yönelik sürekli tahkimat arayışı olarak özetlenebilir diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kutuplar siyasi dengeyi karşı tarafı zayıflatarak, parçalayarak en azından şekillendirerek kendi lehine bozma çabasından oluşuyor. İktidar temsilcileri bunu reddederken bile teyit ediyorlar. Amaç gizlenemeyecek kadar açık. CHP ile HDP'yi baş başa bırakmak. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmak. Bir yandan muhalif cepheyi küçültmek, bölmek, öte yandan Kürt meselesindeki asayişçi, milliyetçi çıkışlarla HDP'yi PKK'yla özdeş ilan eden ithamlarla CHP'yi hedef haline getirip marjinalleştirmek. Nitekim Erdoğan CHP-HDP konusunu dilinden düşürmüyor. HDP üzerinden Deva ve Gelecek Partisi'ni endişe salıyor. Saadet Partisi ile bu partiyi içeriden karıştıracak milliyetçi muhafazakar kanadı kaşıyacak tarz ilişkiler kuruyor. Bahçeli'nin İyi Parti'ye sık yaptığı göndermeler, çıkardığı davetler de bu stratejiden bağımsız değil. Velhasıl iktidar cenahında kartlar Kürt meselesi, daha doğrusu anti-Kürt bir tutum üzerinden karılıyor. İlginç olan muhalefet cephesinin bugüne kadar bu arayışları belli bir mesafeden izlemesiydi. Dolayısıyla karşı hamle hiç söz konusu olmadı. Nitekim bu alan içinde itiraz birliğinin ve eleştirel siyasetin ötesine geçilemedi. Ne kurucu bir siyaset arayışı, ne ortak bir yol haritası veya siyasi partiler arası yakınlaşmalar yaşandı. CHP amiral gemisi olduğu düşünüyor. Bir tarafında İYİ Parti, diğer tarafında HDP ile adını koyamadığı bir küme içinde titrek, tedirgin, mesafeli bir konumda bulunuyor. Gelecek Partisi, DEVA gibi yeni siyasi aktörler ise önce siyasi rüştlerini ispat etmek, bağımlı değişken durumuna düşmemek için şu ana kadar kendi başlarına durmayı tercih ediyorlar. Bununla birlikte siyasetteki hareketlenme muhalif alana da yansımaya başladı. Dikkat çekici iki gelişme oldu. Babacan Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra yapılan CHP ile DEVA'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem için ortak çalışma yürütecekler açıklaması bunlardan birincisi. İki partinin aldığı güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda mutabakat zemini oluşturma kararı sadece içerik değil simgesel bakımdan da önemlidir. Muhalif alanda siyasi partiler arasında ilk tematik ve siyasi buluşmadır. Bu tür buluşmalar, bunların sayılarının çoğalması, iktidara itiraz eden partilerin itiraz ettikleri konularda alternatif güç ve fikir üretmesi, olana direnmesi açısından özellikle bugünün koşullarında kritik ve önemli bir siyaset yapma halidir. İkinci gelişme HDP'nin bir adımıyla ilgili. HDP, muhalif alanın diğer siyasi partileriyle temas kararı verdi ve harekete geçti. Sancar ve Buldan ilk görüşmeyi 1 Şubat'ta Saadet Partisi ile yapacaklar. Bunu 5 Şubat'ta CHP, 9 Şubat'ta Gelecek Partisi, 11 Şubat'ta DEVA Genel Başkanları ile buluşmaları takip edecek.
Kazım Güleç 130 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde 28 Şubat'tan daha biter bir tıkanma başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 28 Şubat sürecinin iyice şiddetini arttırdığı ve 2002'de yapılacak seçimde AK Parti'nin önünü açacak şekilde siyaseti iyice yıprattığı bir ortamda 5-6-2002'de yayınlanan bir yazımda şöyle bir değerlendirme yapmıştık. Türkiye'nin bugün yaşadığı siyasi tıkanıklık zaten büyük ölçüde güdümlü olan siyasetin 28 Şubat'ta tümüyle baskı altına alınmasından kaynaklanan bir sonuç diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tabii işin ta 12 Mart'a kadar uzanan evveliyatı da var. Çünkü demokrat kitleyi parçalama planları 12 Mart müdahalesinden sonra yürürlüğe konuldu. Büyük ölçüde başarılı oldu ve hür siyasetin engellenmesi ülkeyi neticede bugünkü noktaya kadar getirdi. 28 Şubat'ın bahanesi olan dinci siyasetin önünü açan da esas itibariyle bu müdahalelerdi. Çünkü demokrat kitleye yaslanan hür siyaset parçalanıp zaafa uğratılınca meydan uçlara kaldı. 12 Eylül'den sonra iktidar tam 8 yıl boyunca ihtilalin icazetli partisi olan ANAP'a teslim edildi. ANAP'ın iyice yıprandığı bir noktada dişe diş bir mücadeleyle ayakta kalarak yasakları delip yeniden güçlenmeyi başaran demokratların iktidarı ise 1991 seçiminden hemen önce bir çırpıda kotarılan kutsal ittifakla engellendi. Bu yazıdan 5 ay sonra yapılan 2002 seçiminde 12 Eylül ürünü seçim sistemi sayesinde %35 oyla meclisteki sandalyelerin %65'ini alan AKP tek başına iktidar oldu. O gece Erdoğan bu çarpıklığı soran gazetecilere ilk yerel seçimlere kadar düzelteceğiz sözü vermişti. Ama kaç yerel ve kaç genel seçim geçti, hiçbir şey yapılmadı ve gerek 28 Şubat zihniyetinin devam eden salvolarının tetiklediği yeni toplumsal tepkiler, gerekse seçim sisteminin sağladığı haksız rekabet imkanları sayesinde AKP seçim kazanmaya devam etti. 19. iktidar yılında ülkeye getirdiği yer ise Bahçeli desteğiyle Perinçek çizgisinde işleyen bir tek adam rejimi. Ama o da Türkiye'yi her alanda öncekilerden çok daha beter bir tıkanmaya sürükledi. Bu tıkanmanın aşılması için demokrasi ve hukuk ekseninde güçlü bir dayanışma şart.
Orhan Uğuroğlu 30 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde Erdoğan'ın Akşener'e ve Bahçeli'ye bakışı başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bakışındaki çok önemli gelişmeyi fark ettiniz mi? Çok net bir tavır değişikliği var Erdoğan'da. AK Parti'nin MHP'nin oylarının düşmesi, CHP'nin oylarının %25'lerde durması, İYİ Parti'nin oylarının ise %16'lara yükselmesi çok önemlidir, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İYİ Parti ve lideri Meral Akşener için yerli ve milli ifadesi de kuşku yok ki Erdoğan'ın çok net saptamasıdır. Millet de Erdoğan'da 2 yıldır illeri ve ilçeleri adım adım gezen Akşener'e büyük teveccüh göstermektedir. Yeni Çağ imtiyaz sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik tarafından ağırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener, yakın zamanda vefat eden Yeni Çağ yazarları Burhan Ayeri, Muhittin Nalbantoğlu ve Kenan Akın için taziye benim için de geçmiş olsun ziyareti yaptı. Sohbet sırasında Süleyman Soylu ile ilgili değerlendirmem üzerine Akşener çarpıcı bir tespit yaptı. Soylu ve MHP ile AKP'nin kurucu değerleri arasında bilek güreşi var. Erdoğan şu anda seyrediyor. Ancak saldırıları seyreden Erdoğan eğer saldırganları ve azmettiricileri ortaya çıkarttırmazsa okların bir gün kendisine de döneceğini görmüyor. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı basın açıklamasını bana da gönderdi. Büyükataman açıklamasında ne benim ne de Özdağ'ın adını vermeyerek şu tehdidi yaptı. Fırlattıkları kar topu ile yüce dağa zarar vereceğini zannedenler geçmişteki emsalleri gibi üzerlerine çektikleri çığın altında kalacak, yok olup gidecektir. Kuşku yok ki tüm bu tehditleri Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirecek, delil olarak da yargıya sunacağız. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zaferiye Durumu dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam İnkılabı'nın çağdaş insanın krizlerini maneviyatı ihya ederek çözümlemesini gözden geçirmek istiyorum.
Bilindiği üzere İran İslam İnkılabı dünyanın birçok kanaat önderi ve düşününe göre dünyanın diğer inkılaplarından birçok açıdan farklı olup kendine has ve özel özellikleri olan bir inkılaptır. İran İslam İnkılabı'nın en önemli özelliklerinden biri bu inkılabın mezhep ve din temeline dayanarak zafere ulaşmış olmasıdır. Oysa İslam İnkılabı zafere kavuştuğu dönemde Marksist öğretilerinde dinden kitlelerin afyonu ve liderlerin zulüm ve adaletsizliğinin dayanağı şeklinde terkinlerde bulunuyordu. Ancak İran İslam İnkılabı Allah-u Teala'ya ve İslam dini ve Şia mezhebinin vahiyye dayalı öğretilerine dayanarak zalim ve despot liderlere karşı kıyam etmenin ve topluma özgürlük ve sosyal adaleti armağan etmenin mümkün olduğunu ispat etti.
İran İslam İnkılabı çağımızda din ve maneviyatı ihya ederek teknolojilerin hızının tutsağı olan ve bu yüzden şaşkına dönüp kendisine yabancılaşan günümüz insanına uygun bir cevap sunmayı başarmıştır. Bu açıdan bakıldığında İran İslam İnkılabı din ve maneviyata dayanarak modern toplumun krizlerine merhem olup çözüm üretmeye başladı.
Kanaat önderlerine göre modernitenin gerçeği beşeri camiye için birçok getirisi oldu ama maalesef birçok insani ve ahlaki alanlarda olumsuz değişikliklere zemin oluşturdu. Öyle ki çağdaş dünyanın insanı yeni ve komplike krizlerle karşı karşıya kaldı. Bazı kanaat önderleri ise çağdaş insanın krizlerini iki gruba ayırıyor. Birincisi insanın kendisi ve Allah ile düştüğü çelişkilerden kaynaklanan ve ikincisi insanın toplumun ve çevresindeki dünya ile düştüğü çelişkilerden kaynaklanan krizlerdir.
Birinci grup krizlerde insan kendisi ve onu yaratan Allah ile çelişkiye düştüğünden bir nevi kimlik krizi ve yalnızlık duygusuna kapılmıştır. Gerçekte günümüzde teknolojik gelişmelerin egemenliği ile birlikte insanların duyguları gibi bazı insani boyutları arka plana itilmiş ve çağdaş insan aklı ve duyguları arasında gerekli dengeyi kuramamıştır. Nitekim maddiyatçılık ve görece zevklere düşkünlük ve sosyal ilişkilerde çıkarcılığın asalet kazanması günümüz insanını mutlak akla dayanmasından kaynaklanan kuşkuculuğa sürüklemiş ve onu bir nevi yalnızlık ve kendi kendine yabancılaşma noktasına getirmiştir. Maalesef çağdaş insan maneviyattan uzaklaşarak kendisi ve Allah'ı ile ilişkilerini doğru biçimde düzenleyememiş ve sonuçta anlamsızlık ve nihilizme sürüklenmiştir.
Öte yandan çağımızda insanların yaşadıkları toplum ve çevreleriyle dengeli bir ilişki kuramaması yüzünden çağdaş toplumlarda birçok kriz gündeme gelmiştir. İnsanları doğadan sırf kendi refah ve rahatı için sınırsız faydalanması insanlığı neredeyse yok olmak için büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getiren ciddi çevre krizlerini tetiklemiştir. Yine toplumlarda kuşakların arasındaki uçurum gitgide derinleşti ve sosyal yaşamın en önemli birimi aile ocağını çökme noktasına getirdi gözleniyor.
Bundan başka çeşitlilik düşkünlüğü ve tüketimde radikal eğilimde insanların yaşamında dengeleri bozduğu ve onları kimliksiz ve asla yaşamlarının başlangıç ve sonuç noktalarını düşünmeyen birer mahluka çevirdiği anlaşılıyor. Bu durum insanlara huzur ve rahat armağan etmediği gibi bilakis her geçen gün onun psikolojisini daha da bozduğu ve bu da suç ve cinayet, boşanma, intihar ve benzeri sayısız sorunu beşeri toplumlara dayattığı ifade ediliyor. Bir başka tabirle modern dünya, çağdaş insana huzur ve refah armağan etmediği gibi depresyon, ızdırap ve hoşnutsuzluk gibi olumsuz nesneleri dayattığı gözleniyor.
Burada uzmanların kafasını kurcalayan temel sorulardan biri, neden insanoğlu tıp, psikoloji ve sosyoloji gibi birçok bilim alanında bunca büyük ve göz kamaştıran ilerlemelere rağmen çağdaş insanın ruhi sorunları ve kimlik krizi ve anlamlı yaşamın yokluğu gibi sorunlarının üstesinden gelinemedi ve daha da önemlisi bu şartlarda ne yapmak gerektiği sorusudur.
Çağdaş insanın modern, matemzede ve sayısız krizlerle uğraşan dünyasında İran-İslam İnkılabı beşeri hayat için yepyeni bir model ortaya attı. Bu eşsiz modelin en önemli cilvelerinden biri çağdaş dünyada maneviyatı ihya etmekti. Buna göre İmam Hümeyni'yi 20. yüzyılda maneviyatı ihya etme bayrakları niteleyebiliriz. İmam, insan varlığının tüm boyutlarını gözetleyen en mükemmel din olarak İslam dinini siyasi mücadelesi ve İslam inkılabı söyleminin ekseni olarak belirledi.
İmam Hümeyni'ye göre İslam dini akıl ve maneviyata eş zamanlı olarak vurgu yapması yüzünden diğer beşeri ideolojilere kıyasla insan yaşamı ve hükümet modeli için daha uygundur. Zira bu semavi dinin öğretiler insanı karanlıktan nura doğru götürür. İmam şöyle diyordu: İslam, beşeri saadetin kaynağıdır. İslam dini insanı insan yapmak için gelmiştir. İnsanları tağuttan farklı olarak nura doğru götürmek için gelmiştir.
İmam Hümeyni toplumun saadet sırrı ve yolu maneviyat ve ahlaki önemsemekten ibaret olduğuna ve maddi refahın insanlara saadet armağan etmediğine inanıyor ve şöyle diyordu: Bizler insanları İslami ahlak ve maneviyata davet etmeye çalışmalıyız. Belki birçok insan maddi refah ve para, mal ve mülk ve benzeri şeylerin insana saadet armağan ettiğini zannedebilir. Ancak bu insanların yaptığı büyük bir yanlıştır.
İmam Hümeyni, beşeri toplumun en büyük sorunu maneviyat yokluğundan ibaret olduğunu, İslam dini ve İslam inkılabının amacı bu maneviyatı ihya etmek olduğunu belirterek şöyle diyordu: Biz ve milletimiz başından sonuna kadar Müslümanların ve hatta tüm beşeriyetin vahdetine vurgu yapan ve beşeri camiayı eline ayağına, kalbine ve aklına vurulan ve onları yok olmaya ve tağut kölesi olmaya sürükleyen her türlü zincirden kurtaran bir dinin izleyenleri olmakla onur duyuyoruz.
İmam Hümeyni'nin maneviyatı ihya etmeye yönelik tutumu sadece insanların bireysel yaşamı ile sınırlı değildi. İmam, maneviyat devletin temelleri ve devlet adamlarının siyasi ve ahlaki çerçevelerine de yansıması gerektiğini, aksi takdirde böyle bir siyasi düzen, tağut düzeni olacağını vurguluyordu. Gerçekte İran-İslam İnkılabı'nın önderinin fikri ve siyasi idealleri, gözetildiği ideal hükümetin yeni çağda kaybolan maneviyatın mıstakı olduğunu ortaya koyuyor.
İmam Hümeyni, İran-İslam İnkılabı söyleminden kaynaklanan dini demokrasi çerçevelerini ve temellerini belirleyerek, bir yandan her türlü diktatörlüğü ve insanların siyasi ve medeni özgürlüklerinin kısıtlanmasını reddediyor ve öbür yandan sömürücü, sultacı ve yamacı güçlere karşı net tavır koymak ve bağımsızlığı savunmakla İslami hükümetin kuruluş amacını insanların yaşamında maneviyatı ihya etme şeklinde ifade ediyordu. İmam İslami nizamın yetkilerini de her türlü dünya taleplik ve maddiyata kapılmanın İslami nizamı çökerteceği konusunda uyarıyordu.
İmam Hümeyni, İran İslam İnkılabı'nın temel mesajının ahlak ve maneviyatın gelişmesine paralel olarak özgürlük, istiklal, adalet, kalkınma ve medeniyet inşa etmekten ibaret olduğunu belirtiyordu. İmama göre ahlak ve maneviyatla beraber olmayan kalkınma ve ilerleme ancak hüsrana sebep olan tağut rejimlerinin özellikleriydi. İmam Hümeyni, İran İslam İnkılabı'nın dünyanın mazlum ve mağdur milletlerini en önemli getirisinin din ve maneviyata yeniden yönelmek olduğunu belirterek, bu önemli konunun hem bireysel, hem sosyal ve hem siyasi yaşam alanlarında bir arada olması gerektiğini vurguluyordu.
Yine ilginçtir ki İran İslam İnkılabı'nın temel hedefi olan ve çağdaş insanın aradığı maneviyata vurgu dünyanın Michel Foucault gibi birçok büyük düşünürü tarafından da üzerinde durulan bir noktadır. Moderniteyi eleştiren bir düşünür olan Foucault, modernite fikri bir gelenek olduğunu ve akıl, kurtuluş ve ilerleme arasındaki bağı reddettiğini ve günümüz insanını ahlaka yabancılaştırdığını savunuyordu. Bir başka ifadeyle İmam Hümeyni moderniteyi geleneksel bir bakış açısından eleştirirken Foucault postmodern dünyanın bir filozofu olarak moderniteyi ve diğerlerinden sorguluyor ve ikisi aynı sonuca varıyor ve günümüz dünyası ahlak ve maneviyattan uzaklaşıyor ve bu da çağdaş insanın birçok sorununa sebebiyet verdiğini vurguluyor.
İran İslam İnkılabı'nın dini içeriği ilgisini çeken Foucault, bu inkılabı İran'da sözde modernitenin yenilgisi şeklinde yorumluyordu. Foucault'a göre İran İslam İnkılabı, modernitenin ardından siyasete manevi bir boyut kazandırmaya çalıştı. Foucault, bu çerçevede İslam dini, İranlı inkılapçılara boş elle dünyanın en modern ordusunun karşısında duracak ve zafere ulaşacak bir güç verdi. Foucault, 20. yüzyılın sorunlarının çaresini İran İslam İnkılabı bayraktarı olduğu maneviyatta olduğunu vurguluyor.
Foucault'a göre dünyayı ruhsuz hale getiren manevi boşluk, Batı medeniyeti ve çağdaş insanın karşı karşıya bulunduğu krizdir ve İran İslam İnkılabı içinde maneviyatın önemli bir yeri olan akılcılıktan yeni bir tanım sunmaya çalışmaktadır. Foucault'a göre bu nokta, İran İslam İnkılabı'nı dünyanın diğer inkılaplarından farklı kılan ve onu yeni bir modele dönüştüren noktadır. Foucault'a göre İran İslam İnkılabı'nı çağdaş inkılaplardan farklı kılan şey akılcılık ve maneviyatın birbirine tamamlayan bileşenler olmasıdır ve çağdaş insanın yaşadığı krizi çözüm bağlamında verilen cevaptır.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 42. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın ikinci bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Irak'ta tekfirci IŞİD terör örgütünün yeniden harekete geçmesi ve bu bağlamda yapılan uyarılar.
Korsan İsrail'in Abu Dhabi'de büyükelçilik açması.
Amerika'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçaklarının satışını durdurması.
Ve Lübnan'da protesto eylemlerinin yeniden başlaması.
Geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Irak geçen hafta tekfirci IŞİD terör örgütü kalıntılarının yeniden hareketlenmesine şahit oldu. Geçen hafta IŞİD kalıntıları, cumartesi günü Salahettin eyaletinde Haçlı Şabi hareketinin karargahına saldırdı. Saldırıda Haçlı Şabi güçlerinden 11 kişi şehit düştü, 8 kişi de yaralandı. Yine geçen hafta Perşembe günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta intihar eylemi düzenlendi. Olayda 35 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı. Saldırıların sorumluluğunu tekfirci IŞİD terör örgütü üstlendi.
Irak'ta IŞİD'in yeniden hortlanması üzerine Irak'ta şahsiyetler bu bağlamda uyarılarda bulundu. Mujaba Hareketi Siyasi Büro üyesi Haşim Musevi, Direniş Enformasyon şebekesine verdi demişti, şöyle dedi. Elimizde Irak'ta hapishanelerin, teröristlerin operasyon odaları ve üstlerine çevrildiğine ve terör eylemlerinin de buralarda tasarladıklarına dair kesin bilgi ve kanıtlar vardır. Musevi şöyle ekledi. Terör örgütleri Irak hapishanelerinde yapılanmaya giderek terör eylemleri için yeni planlar yapıyor. Mahkumların beynini yıkamaya devam ediyor. Irak parlamentosunda Sadıkun Kanadı milletvekili Fadıl Fatlavi de yaptığı açıklamada El-Kaide ve IŞİD elebaşıları 2005 yılından bu yana Irak hapishanelerine mesken edindiğini belirtti.
Öte yandan Irak'ta IŞİD terör örgütünün hareketliliğinin artması, bir kez daha bu örgütü destekleyen ve besleyen Amerikalı terörist askerliğinin Irak'tan ihraç edilmesini ilgi odağına yerleştirdi. Gözlemciler IŞİD'in Irak'ta düzenlediği son terör saldırılarını, Amerikalı terörist askerliğin Irak'ta kalmaları ve Irak parlamentosunun 5 Ocak 2020'de çıkardığı ve bu terörist askerliğin ihraç edilmesini öngören yasanın rafa kaldırılması için düzenliyor.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise yaptığı açıklamada Amerika'nın yeni yönetiminden iki taraf arasındaki stratejik müzakerelere devam etmesini ve Amerikalı terörist askerlerin Irak'taki varlığı ile ilgili müzakerelere yeni bir müzakereci heyet atamasını isteyeceklerini belirtti. Irak'ta Amerikalı terörist askerlerin bu ülkede kalmaya devam etme çabaları Irak Genelkurmay Başkanı Yahya Resul Cuma günü yaptığı açıklamada Irak güvenlik güçleri geçen Eylül ayından bu yana çeşitli eyaletlerde tekfirci teröristlere karşı çok sayıda operasyon düzenledikleri ve 17 IŞİD elebaşını da helak ettiklerini açıkladığı bir sırada gündeme geliyor. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaşo'nun görüşlerini dinliyorsunuz.
Esasen bu olayı münferit olarak değerlendirmek yanlış olur. Zira son günlerde, hatta son aylarda tekrar bir hareketlenme var. Hem Suriye'de hem Irak'ta, tabi bundan bağlantı Afganistan'da ve diğer yerlerde. IŞİD tekrar hareketlenmeye başladı. Demek ki birileri bir karanlık odalarda tekrar bölgede istikrarsızlığı ve bu terör örgütü vesilesiyle bölgede yeni bir kargaşa ve yeni bir savaşların çıkartma peşindedir. Biliyoruz ki Irak'ta Ebu Cemal ve diğer bölgelerde de biz IŞİD'in tekrar yeni hareketler, yeni terör eylemlerine giriştiğini görüyoruz. Arkasından görüyoruz ki Bağdat'ta özellikle çok fakir insanların, yoksul insanların gittiği pazarda bir patlamanın yaşanması. Oradaki yoksul, fakir insanların öldürülmesinden bu terör örgütü ne medet umabilir? Muhtemelen burada birilerine mesaj verilmek isteniyor. Irak istikrarsızlaşırsa tabii ki bölgenin ortasında, bölgenin göbeğinde bütün ülkeleri etkileyecektir. Yani bunları düşünecek olursak, bir de hep şöyle düşünmek lazım. Bütün bölgemizdeki, yani işte Batı Asya ve hatta Hint Yarımadası'nda olan olaylar bence bir merkezden düğmeye basılıyor. Birkaç gün önce Kabil'de gördük ki 2 tane hakim öldürüldü, kadın hakim öldürüldü. Arkasından Afganistan'ın farklı yerlerinde yine Taliban'ın şeylerinin saldırılarını gördük. Ya, hepsini düşünecek olursak, ki benim her zaman düşüncem şudur. Bütün bölgedeki Selefi Vahabi terör örgütlerinin anahtarı veya background'ı veya ne dersek diyelim akıl küpü mutlaka batıda bir yerde olduğuna göre buralarda yeni bir planla, yeni projeler hayata geçirilecektir. Ve bu dönemde Joe Biden'ın, yani demokrattan diyelim daha iyi, demokratların iktidara gelmesiyle birlikte biz bakalım daha nasıl bir şeyler göreceğiz.
Sayın Abbas Karaşe'ye teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta pazar günü, yani Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile Abraham adı ile anılan normalleşme anlaşması imzalanmasının üzerinden 4 ay sonra Siyonist rejim Abu Dhabi'deki büyükelçiliğini açtı. Birleşik Arap Emirlikleri Bakanlar Konseyi bu elçinin açılmasını onaylamıştı. Bilindiği üzere geçen 15 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, Beyaz Saray'da ve Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende Korsan İsrail ile Abraham adıyla anılan normalleşme anlaşmasını imzaladı.
Siyonist rejime Abu Dhabi Büyükelçiliği söz konusu bu şom anlaşma Eylül ayında imzalandığı günden beri Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında yolcu uçak seferleri başladı ve iki taraf arasında ticari heyetlerin karşılıklı temasları gerçekleşti ve ayrıca binlerce Siyonist turist Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yaptığı bir sırada açıldı.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Gerçi bazı çevreler Abu Dhabi'nin Tel Aviv ile ilişkilerini geliştirme sebebini Arap rejimlerinin İran İslam Cumhuriyeti ile denge kurma şeklinde değerlendiriyor. Ancak gerçekte Abu Dhabi'nin Riyad ile bölgesel nüfuz bağlamında açık gizli bir rekabeti söz konusudur. Bu çerçevede Birleşik Arap Emirlikleri, Korsan rejim İsrail ile normalleşme çerçevesinde Suud rejiminin gölgesinden çıkmaya çalışıyor.
İsrail'in Abu Dhabi'de büyükelçilik açmasında dikkat çeken bir başka nokta ise bu büyükelçiliğin Amerika'da Joe Biden Beyaz Saray'da görevine başladıktan hemen 4 gün sonra açılmasıdır. Buna göre bazı gözlemciler Birleşik Arap Emirlikleri bu kararı Amerika'da Joe Biden başkanlığındaki yeni yönetimin desteğini kazanmak için aldığını belirtiyor. Oysa Biden yönetimi göreve başlar başlamaz geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 savaş uçaklarının satışını askıya aldı.
Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Atibe, çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'nin Twitter'daki resmi sayfasında bir açıklama yayımlayarak Amerika'nın yeni yönetimi bu kararı gözden geçirmesini beklediklerini yazdı. Nitekim F-35 dosyası Amerika'nın bir müttefikine silah satışı anlaşmalarından çok daha büyük bir dosyadır.
Amerika'nın eski başkanı Donald Trump, yeni başkan Joe Biden'in yemin törenine birkaç gün kaldığı bir sırada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 23 milyar dolar değerinde 50 adet F-35 savaş uçağının satış anlaşmasını onaylamıştı.
Bundan başka ve Abu Dhabi ile Tel Aviv ikili ilişkileri geliştirmeye çalıştığı bir sırada, Siyonist rejim Sağlık Bakanlığı'ndan Genel Sağlık Bölümü Başkanı Sharon Zevi Peres, geçen hafta yaptığı açıklamada işgal altındaki Filistin'de koronavirüs hasta sayısında yaşanan artıştan Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan seyahatleri sorumlu tuttu. Bu açıklama Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından da öfke ile karşılandı. İsrail'in Kanal 13 adlı televizyon kanalı ise yayınladığı raporunda geçen Aralık ayından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahatten dönen 900 Siyonist koronavirüs hastalığına yakalandı ve sonuçta onlarla irtibatta bulunan 4000 Siyonist'e de bu hastalığı bulaştırdığı anlaşıldığını duyurdu.
Geçtiğimiz hafta Lübnan'ın Trablus kentinde ülkenin iktisadi şartları ve Lübnan Savunma Yüksek Konseyi kararı gereği Şubat ayına kadar uzatılan karantina durumunun uzatılmasına itiraz eden halk protesto eylemi düzenledi. Beyrut halkı da geçen perşembe günü iktisadi kötü şartları ve genel karantina kararını protesto etmek üzere eylem yaptı. Lübnan yönetimi geçen hafta bu ülkede genel karantina kararını 8 Şubat tarihine kadar uzattı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre bu ülkede COVID-19 vaka sayısı 293.000'i aştı, 2.621 kişi de hayatını kaybetti.
Geçen hafta başta Trablus kenti olmak üzere Lübnan'ın bazı kentlerinde düzenlenen protesto eylemlerinde protestocular polisle çatıştı, çatışmalarda onlarca kişi yaralandı. Lübnan'ın geçici başbakanı Hasan Diab ise Trablus'a düzenlenen protesto eylemlerine kınadı açıklamasında, bu tür isyan hareketlerinin amacı Trablus'un imajını bozmak ve sorunlarla mücadele iradesini kırmaya yönelik olduğunu belirtti. Diab yaptığı açıklamada sırf kınamak Trablus'un uğradığı ağır zararı telafi etmeye yetmediğini, zira kent meydanlarından sert siyasi mesajlar vermek için yararlanıldığını kaydetti.
Lübnan Başbakanı Diab'ın bu açıklaması bir nevi Trablus protestoları bazı siyasi akımlarca kötüye kullanıldığını ve bu eylemlerden siyasi hedeflerine ulaşma yolunda yararlandıklarını ortaya koydu. Lübnan Parlamentosu Başkanı Nebih Berri de bir açıklama yaparak Lübnan'da acilen yapılması gereken şeyin halkın acılarını, açlığını, geleceğe dönük korkularını giderme çabalarından siyasi amaçlar uğruna yararlanılmasını engellemek olduğunu belirtti.
Aslında Nebih Berri'nin bu açıklaması Saad Hariri'nin Trablus olaylarından nemalanmaya çalışmasına tepki olarak gündeme gelmiştir. Geçen Ekim ayında Lübnan'da yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, Cuma günü yaptığı açıklamada şöyle demişti. Ülke acı ve keder bataklığında bulunuyor ve Taif Anlaşması duyarsızlık ve inkar durumu ile karşı karşıyadır. Cumhurbaşkanlığı sarayı çevrelere yeni hükümeti kurma konusunda itilafları etnik itilaflara doğru sürüklemeye çalışıyor. Bu yüzden biz, teknokrat bir hükümetin kurulmasına vurgu yaparken Cumhurbaşkanı parti temelli bir hükümet kurulmasını istiyor.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İnkılabın 42. Zafer Yıl Dönümü etkinliklerinin düzenlendiği Şafak'ta 10 gün adlı ilahi günlerin ilk gününde sabahın erken saatlerinde İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni'nin mezarına giderek kıldığı namaz ve tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim ayetleriyle imamı saygı ile andı. Tahran Eyaleti İslami Tebligat Koordinasyon Şurası Başkanı 13 Şubat'ta başkentte ve ülke genelinde görkemli bir şekilde motosiklet ve araçlı geçit töreninin düzenleneceğini bildirdi. İran İslam İnkılabı rehberinin uluslararası ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Irak İşleri Özel Temsilcisi ile görüştü. İran İslami Şura Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı, Biden hükümetinin nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşmasının İran İslam Cumhuriyeti'nde yeni bir imtiyaz koparmak istediğini gösterdiğini söyledi. İslam-İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Asker Munisan, Afganistan'daki Ebu Reyhan el-Biruni'nin mezarını temelden yeniden inşa etmeye bakanlık olarak hazır olduklarını belirtti. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Türk pilotun davranışı mantıksızdı ve o İsfahan Havalimanı'na gidebilirdi açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Armin Laschet'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız (0) 98 21 22 01 36 82. Ayrıca (0) 98 21 22 01 36 82 veya (0) 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.